27. Bölüm. İnsanlara taze bir başlangıç olanağı verin. İçinizdeki hınçtan nasıl kurtulabileceğinizi biliyor musunuz? Birkaç yıl önce koridorun duvarlarını resimlerle donattığında 8 yaşındaki oğlum Andrew'in başı oldukça derde girmişti. Olaydan dolayı aldığı mola sona erip de yanıma geldiğinde ayağıyla önündeki halının üstünde daireler çizmeye başladı. Affedilmiş olduğundan ve kendisini hala sevdiğimizden emin olmak istiyordu. Sonunda başını kaldırıp tatlı bir sesle ''Anneciğim'' dedi. ''Taze bir başlangıç yapabilir miyim?'' Bu basit söz daha sonra evimizde bir gelenek haline geldi. Belki sizin evde de olabilir. İnsanlar birlikte yaşar ve çalışırken hatalar yaparlar. Kendilerini kaybedip ileride pişman olacakları şeyler söylerler. Sinirlenirler ve kötü günler yaşanır. Elinizde çatışma defterlerini kapatıp atmada kullanacağınız sözel bir alet yoksa bu üzücü öykü tekrar tekrar sizi rahatsız edecektir. Haftalar, aylar, hatta yıllar önce olmuş olayları bir türlü kafanızdan atamayacaksınızdır. Yazar David Viscott'un özlü bir şekilde ifade ettiği gibi incinme yaşlandıkça öfkeye dönüşür. Bu dertler birikir, söz konusu kişiye karşı normalde beslediğiniz saygı ve ilginin yerini alır ve benzersiz üzüntülere yol açar. Çatışmalar defterini kapatın. Hayattan bir kere geçmeyi bekliyorum. O nedenle eğer gösterebileceğim bir nezaket ya da diğer insanlar için yapabileceğim iyi bir şey varsa, bunu ertelemek ya da ihmal etmek yerine şimdi yapmalıyım. Çünkü bu yoldan bir daha geçmeyeceğim. William Penn. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için sizi üzüntüye boğmadan bu dertlerden bir an önce kurtulun. Yeni bir sayfa açın ve insanlara taze bir başlangıç yapma fırsatı verin. Andrew'un sanat serüveninden birkaç hafta sonra bir gün Maui'den Honolulu'ya uçmak için sabah erkenden yola çıkmam gerekiyordu. Evden çıkmadan çocuklara seslenerek okula gitme vaktinin geldiğini söyledim. Ama hiçbir yanıt alamadım. Baktım bahçede komşunun köpeğiyle oynuyorlar. Üstleri köpek tüyleri ve çim lekeleriyle dolmuştu. Bu şekilde okula gidemezlerdi. Gidip üstlerini değiştirmede acele etmelerini söyledim. Bu arada gözüm de devamlı saatteydi. Arabayı garajdan çıkarırken Tom ciyak ciyak bağırmaya başladı. Okul çantamı unuttum. Fırlayıp evden çantasını alıp geldi. Ama oldukça geç kalmıştık. Uçağı kaçırmak istemediğim için arabayı deli gibi sürüyordum. Okulun önünde acı bir fren yaptım. Çocuklar dışarı fırlar fırlamaz gaz pedalını yeniden kökledim. Alana vardığımda uçağın kalkmasına birkaç saniye kalmıştı. Aynı gün akşam geri dönerken pervaneli uçağımız büyük bir fırtınaya tutuldu. Uçak gökte savrulup duruyordu. Her an her şey olabilirdi. O durumda bütün düşündüğüm çocuklarımın beni hep son anılarıyla, sabahki gibi gergin ve asabı bozuk birisi olarak hatırlayabilecekleriydi. Böyle durumlarda genellikle olduğu gibi birden erdim ve hayatın gerçek anlamını kavradım. Sonra Tanrı'ya söz verdim. Yere sağ salim inebilirsek, aileme bir daha hiçbir zaman böyle aceleci davranmayacaktım. Bir dahaki sefere düzeltirim diye düşünmeyecektim. Vidalaşmalarımıza telaş değil, sevgi egemen olacaktı. Tabii yere sağ salim indik. Ama ölümlükle bu yakın tanışma, sonraki bütün vidalaşmalarımıza damgasını vurdu. Bir zamanlar aranızın çok iyi olduğu ama sonra pek de hoş olmayan koşullarda ayrıldığınız birisi var mı? Hata onda olduğu için özür dilemediğiniz, aptalca gururunuz yüzünden bir daha aramadığınız, elinizin birkaç kez telefona gittiği ama kaba sözlerini ya da davranışlarını bir türlü affedemediğiniz için sonra geri çektiğiniz. Kini erteleyin. Gurur yıkımın, kibir düşüşün önünde gider. Dürüst olun. İleride bir gün bu durumu düzeltirim diye mi düşünüyorsunuz? Ya bu fırsat elinize geçmezse? Ya arada geçecek sürede sizin ya da o kişinin başına bir şey gelir ve hatayı tamir etme şansınız kalmazsa? Samuel Butler, dostluklarınızı bakımda tutun diyordu. Tong Fu felsefesi ilişkilerinizi değer biçmenizi ve bozulmuş olanları yarına bırakmadan bugün tamir etmenizi söyler. Beklemeyin ya da gelecekte bir gün nasıl olsa bir yerde rastlaşırız diye düşünmeyin. Bu hiç olmayabilir. Henry David Thoreau'nun son sözleri bu dünyadan hiç pişmanlık duymadan ayrılıyorum olmuştu. Aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Eğer bir yanlış anlama aranızda soğukluğa yol açmışsa, haklı olma isteğinizi aşın ve geçmişi geçmişte bırakın. Dünyanın nasıl olmasını istiyorsanız öyle olun. Eğer bir problem görüyorsanız bu sizin probleminizdir. Eğer birisinin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorsanız unutmayın ki siz de herkes kadar birisisiniz. Ama işi başlatan onlardı diye mi düşünüyorsunuz? Kendinize onurumu mu yoksa dostluğumu mu korumak daha önemli diye sorun. Bilge Martin Luther King şöyle demişti. O eski göze göz, dişe diş yasası herkesi gözsüz ve dişsiz bırakıyor. Gururunuzu aşıp zeytin dalı uzatan siz olun. Öfke başınızı derde sokar. Gurursa onu dertten kurtaramamanıza neden olur. Anne Frank, insanın karakterinin nihai olarak biçimlenmesi kendi ellerindedir diyordu. Kendinizi kin değil, maneviyat dolu bir kişi olarak biçimlendirin. Ne oldu, niçin oldu sorularını bir kenara bırakalım. Tek istediğim yeniden dost olmamız. Taze bir başlangıç yapabilir miyiz? Deyin. Oturumlarımızın birinde bir katılımcı, bu fikrin kendileriyle 10 yıldır konuşmadığı iki kız kardeşiyle yeniden birleşmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Ebeveynimiz bir vasiyetname bırakmamıştı. İki ablam kimin ne alacağı konusunda birbirlerine düştü. Ben bu işe karışmak istemiyordum ama annemle babamın evini satmaya karar verdiklerini söylediler. Buna izin veremezdim çünkü 40 yıl o evde yaşamışlardı. İster istemez hepimiz birer avukat tutmak zorunda kaldık. Mülkün nasıl dağılacağı konusunun çözülmesi 2 yıl aldı. Sonunda ancak avukatlarımız aracılığıyla iletişim kurabilir olmuştuk. Siz o fırtınaya tutulmuş uçakta nasıl çocuklarınızı bir daha görüp göremeyeceğinizi düşündüğünüzü anlattığınızda aramızdaki bu soğukluk henüz giderilmiş değildi. Ve sizi dinlerken ne kadar büyük bir risk almış olduğumuzu, her an birimizin başına benzer bir şey gelebileceğini fark ettim. Bu maniayı bu kadar uzun süre ortada bırakarak ne kadar büyük bir hata işlemiş olduğumuzu anladım. Aynı akşam her iki kardeşimi de aradım. Her ikisine de ilk sözüm sakın telefonu kapatma demek oldu. Kendilerini geçmişi geçmişte bırakıp yeniden bir aile olmamızı teklif ettim. Bu hikaye sayesinde yıllar önce kopardığımız bağları şimdi yeniden kuruyoruz. İlişkilerinizde pişmanlığa yer vermeyin. Yaptığımız şeylerden duyduğumuz pişmanlık zamanla yatışabilir. Asıl teselli bulmayan yapmadığımız şeylerden duyduğumuz pişmanlıktır. Yakınlarda bir akrabanız ya da dostunuzla görüştüğünüz oldu mu? Yoksa uzun zamandır özlediğiniz halde birlikte akşam geçirmeye zaman ayıramayacak kadar meşgul müsünüz? Beklemeyin. Babam ben bu bölümü yazarken öldü. Ben kitaba başlamadan birkaç hafta önce ailemiz Noel'i kutlamak üzere Kaliforniya'da bir araya gelmişti. Babamın bütün çocukları ve torunları uzun yıllardan sonra ilk kez bir araya geliyordu. Etrafı torunlarıyla çevrili koltuğuna oturmuş hali hiç gözümün önünden gitmiyor. Birlikte geçirdiğimiz bu birkaç gün gerçek bir armağan oldu. Morro Körfezi'nde kanuyla dolaştık. Atlara binip kum tepeciklere gittik. Yürüyüşlerde sohbet ettik. Kendi evinde sevdikleriyle kuşatılmış gururlu bir baba olmanın bütün tadını çıkardı. Hawaii'ye döndüğümüzde babama bir mektup yazıp birlikte ne kadar güzel bir zaman geçirmiş olduğumuzu kendisine anlatmaya karar verdim. Bu birkaç günün bu kadar hoş ve anlamlı geçmesi için yapmış olduklarını ne kadar takdir ettiğimizi bilmesini istiyordum. Birkaç kez bu mektubu yazmayı aklımdan geçirdim ama her seferinde yapmam gereken başka bir iş çıktı. Şükran notu hiçbir zaman yazılmadı. Sonra babamın ölüm haberi geldi. Onun onuruna sahilde tek başıma uzun bir yürüyüşe çıktım. Onunla ilgili ilk anılarımı düşündüm. Bütün yaşamını zihnimden geçirdim. Benim için bütün yaptıklarını ve taşıdığı anlamı bağrıma bastım. Aklımda ona bir mektup gönderdim. Sizin yaşamınızda kim teşekkürü hak ediyor? Onarılması gereken ilişkiler yok mu? Barışı kurmaya son tahlilde tabandan başlamak gerekir diyordu Scott Peck. Sizinle başlamalıdır. Ertelemekten vazgeçin. Şimdi 5 dakikanızı ayırın ve telefonu alıp bir arkadaşınızı arayın. Ya da uzun zamandır yazmanız gereken bir tebrik kartını kaleme alın. Bunu yaptığınız için hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Yapmazsanız pişman olursunuz. 28. Bölüm. Duygularınızın yönetimini üstlenin. Bana gerçekten korkunç bir şey yapmış olan birisini nasıl olur da aklımdan çıkarabilirim diye düşünebilirsiniz. Bir seminerde Eleanor Roosevelt'in sözünü duvarda asılı bir pankartta ilk gördüğüm gün hiç unutmayacağım. Deyişini biraz değiştirip şöyle demiştim. Rızamız olmaksızın hiç kimse öfke duygusuna kapılmamıza yol açamaz. Bir katılımcı itiraz etmişti. Ne tür insanlarla birlikte çalışıyorum bilemezsiniz. Birisi yüzüme bağırdığında bu beni çıldırtmamalıdır mı demek istiyorsunuz? Sizi kim çıldırtıyor? Duygularınızı kontrol edin. Yoksa onlar sizi kontrol eder. Aynı oturumdaki bir kadın kendi görüşünü şöyle dile getirdi. Roosevelt'in deyişine katılıyorum. Çünkü aynı şey benim başımdan geçti. Ben ameliyathane hemşiresiyim. Birlikte çalıştığım cerrah gördüğüm en rahatsızlık verici insandır. Mükemmel bir doktordur ama insani becerilerin yanından bile geçmemiştir. Geçen yıl bir ameliyat sırasında benden neşter istediğinde saniyenin onda biri kadar bir süre geciktim. Herkesin önünde beni azarladı. Arkadaşlarımın gözünde beni gülünç duruma soktu. Kendimi o kadar aşağılanmış hissediyordum ki mesleki sorumluluğum olmasa ameliyathaneden çıkıp giderdim. Daha sonra akşam arabamla eve dönerken bana söylediklerini düşünmeye başladım. Eve vardığımda kan beynime sıçramıştı. Yemek hazırlamaya başladım. Buzdolabının kapısını şiddetle çarpıyor, sebzeleri intikam alırcasına doğuruyordum. Yemeğe oturduğumuzda olanları kocama anlatmaya başladım. Olayın yeniden canlanması sinirlerimi daha da bozdu. Sonunda bu doktor beni çıldırtıyor diye haykırdığımı hatırlıyorum. Kocam bu sözleri daha önce de duymuştu. Sakin bir sesle, Judy saat kaç diye sordu. Nereye varmak istediğini pek anlamadan kendisine bakarak saat 7 diye yanıtladım. Peki bu olay saat kaçta oldu diye sordu. Hala bilmeceyi çözememiş bir şekilde sabah saat 9'da dedim. Kocam gene sakin bir şekilde Judy seni çıldırtan gerçekten o doktor mu diye sordu ve ayağa kalkıp odadan çıktı. Oturup düşünmeye başladım ve beni çıldırtanın doktor olmadığını fark ettim. Doktor odada değildi ki. O adamı arabama alıp evime getiren bendim. Kendisini evime davet edip soframızda bir yer sunan benden başkası değildi. Orada oturmuş 10 saat önce olmuş bir olaya takılıp kalmıştım. O akşam bu cerrahın özel hayatımı zehirlemesine bir daha izin vermemeye karar verdim. O günden itibaren onu hastanede bırakacaktım. Evimde sevgi dolu akşamlarımı bozmasına izin vermeyecektim. Düşman kim? Duygularınızı kontrol edememek küreksiz bir kayıkta gitmeye benzer. Karşınıza çıkacak ilk kayaya çarpıp parçalanmaya mahkumsunuz demektir. Gandhi. Eve kimleri birlikte getiriyorsunuz? Yemek masanızda kimlere yer ayırıyorsunuz? Sadece yaptığınız yanlışları gören ve doğru yaptıklarınızı hiç fark etmeyen aşırı eleştirilen şefiniz mi? Huysuz çalışma arkadaşınız mı? Ağaçlarınızın dallarının kendi bahçesine doğru uzanmasına kızan komşunuz mu? Sally Kempton'a göre kafanızın içinde ileri karakollara sahip bir düşmanla mücadele etmek zordur. Zor insanları kafanıza ve evinize sokmayacağınıza, onlara huzurunuzu yıkma gücünü vermeyeceğinize söz verin. Bu andan itibaren huzurunuzu olası bir yıkıcının ellerine teslim etmektense duygularınızın yönetimini üstlenin. Charles Darwin şunu saptamıştı. Ahlak kültüründeki olası en yüksek aşamaya düşüncelerimizi kontrol etmek zorunda olduğumuzu kavradığımızda ulaşırız. Hayatın çok daha hoş başka yanları üzerinde odaklanmak varken asap bozucu durumlara boğulmanın bir anlamı var mı? Psikologlar kendinizi nasıl düşünürseniz öyle olacağınızı söylerler. José Ortega Gasset aynı şeyi şöyle ifade eder. Bana dikkatinizi neye ayırdığınızı söyleyin, size kim olduğunuzu söyleyeyim. Eğer kafanızı hayatınızdaki nefret edilecek insanlara takarsanız, siz de nefret edilecek bir insan haline gelirsiniz. Etrafınıza bir huzur duvarı çekin. Kendine saygı duyan başkaları karşısında emniyettedir. Hiç kimsenin delemeyeceği bir zırh kuşanmıştır. Genç bir kadın söze girerek şunları anlattı. Ben de o cerrah gibi birisiyle çalışmak zorunda kaldım. Geçen yaz üniversitede okurken bir fabrikada çalıştım. Atölyedeki nezaretçimiz hayatımızı cehenneme çevirmek için elinden geleni eksik etmiyordu. Kasıtlı olarak bizi iğneliyor, protesto ettiğimizde de masum rol oynayıp hiç şakadan anlamıyorsunuz ya da Sadece şakaydı diyordu. Kadını gittiğim her yere birlikte götürmeyi adet haline getirmiştim. Arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım kişilere, dinlemeye hazır herkese kendini şikayet edip duruyordum. İzin günlerimde de yanımda oluyordu. Hatta hafta sonuna bile birlikte çıkıyorduk. Şimdi kendimi böyle kötü hissetmeme neden olan o kişi olmadığını görüyorum. Kendimi ve çevremdeki herkesi kötü bir ruh haline sokan benden başkası değildi. Çizgi romandaki peşinde hep bir toz bulutuyla dolaşan o felaket tip gibiydim. Ama benim peşimdeki bir nefret bulutuydu. Babam, birlikte çalıştığım herkesten hoşlanmayı beklemenin gerçekçi olmadığını, fazla geç olmadan öğrenmem gerektiğini söyledi. Nezaretçinin davranışlarını değiştirmek için yapabileceğim bir şey olup olmadığını sordu. Bunun pek mümkün görünmediğini söyledim. Aynı vardiyadaki bazı arkadaşlar şikayette bulunmuş ama geçici işçi oldukları için ciddiye alınmamışlardı. Babam ya bir şey yapmam ya da sesimi kesmem gerektiğini söyledi. Muharebelerini kendin seç demek istiyordu. Kadının davranışını değiştiremeyeceğimi düşündüm. Çok kıdemli olduğu için sendikada onun yanındaydı. İşten ayrılmayı da istemiyordum çünkü okul için paraya ihtiyacım vardı. Böylece kendimi değiştirmeye karar verdim. Onun yanındayken etrafıma huzur duvarı olarak adlandırdığım şeyi çekiyordum. Ne derse desin ya da yapsın, mızrakları bu duvara çarpıp geri dönüyordu. Yapabileceğim en iyi şey, sızlanıp durmak yerine onun zalimliğini aldırmadan kendi işimi yapmaktı. Zamanı çarçur etmek mi, zevkini çıkarmak mı? Hayatı seviyor musun? Öyleyse zamanı çarçur etme. Çünkü o hayatın yapıldığı kumaştır. Al adında bir seminer katılımcısı, bu fikri nasıl hayata geçirdiği konusunda bir rapor hazırlamıştı. Şöyle yazıyordu. Karım da ben de son derece stresli işlerimizi her akşam birlikte eve taşımaya alışmıştık. Semineriniz hep işlerimizdeki sıkıntılardan söz ettiğimiz için akşamlarımızın tadını çıkaramadığımızı görmemde bana çok yardımcı oldu. Karımla evimizi cennete çevirmek üzere Eleanor Roosevelt'in fikrinin değişik bir biçimini kullanmaya karar verdik. Akşam eve geldiğimizde her birimiz 15 dakika günümüz nasıl geçtiğini anlatabiliyor. Sonra tamam. Kim kime ne kötülük yapmış gibi intikamcı anlatımlar kesiliyor. Zaten günümüzün 12 saati iş yerinde ve yolda geçiyor. Bu kadar yeter. Psikolojik sancıları devam ettirmenin ne gereği var? Birlikte konuşabileceğimiz çok daha ilginç o kadar başka konu var ki. Artık ikimiz de dört gözle akşamın gelmesini bekliyoruz. Huzur bir iç meseledir. Çoğu insan zihninde olduğu kadar mutludur. Lincoln'un deyişini başka sözlerle tekrarlarsak, çoğu insan zihninde olduğu kadar mutsuzdur. Bu felsefeye gözümü açan bilge bir tenis hocasına ömrümün sonuna kadar müteşekkir kalacağım. Takımımız okul minibüsüyle ağır bir hizmete uğradığı bir maçtan dönüyordu. Herkes rakip takımdakilerin uyguladığı psikolojik taktiklere öfkesini kusuyordu. Bizi yenmek için her yola başvurmuşlardı. Oyunu yavaşlatmış, içeri düşen topları dışarı düştü diye itiraz etmiş, kritik anlarda konuşmaya başlamışlardı. Koçumuz birden minibüs yol kenarındaki bir park yerine çekip kesin bir dille hepimizin aşağı inmesini istedi. Bizi oradaki bir banka oturtup konuşmaya başladı. Bir saattir siz küçük hanımların yakınma ve inlemelerini dinliyorum ve bu beni hasta etti. Başınıza gelen bir şeyden dolayı başkalarını suçlamaktan vazgeçin. Evet, dürüst değillerdi. Ama hayat böyle. Ya böyle sızınıp durur ve man kafalı olarak kalırsınız ya da büyür ve şampiyonlar gibi davranırsınız. Bu andan itibaren rakipleriniz ne yaparsa yapsın kendinizden gurur duyacağınız bir şekilde davranmanızı istiyorum. Siz izin vermediğiniz sürece hiçbir takım moralinizi bozamaz. Ancak sizi kendi düzeylerine çekmeyi başarabilirlerse kaybedersiniz. Şimdi arabamıza binelim. Artık tek duymak istediğim şey bir sonraki maçı dürüstçe oynayarak nasıl kazanacağınız. Sorun şudur diyor psikolog Skinner. Bizi kim yönetecek? Rastlantılar ya da tiranlar mı yoksa kendimiz mi? Rastlantılara ve tiranlara sizi mutsuz kılma gücünü vermeyi durdurun ve işler yanlış gittiğinde suçu başkalarında ya da hayatta aramaktan vazgeçin. Bunu söylemek kolay da yapmak o kadar kolay değil diye mi düşünüyorsunuz? Haklısınız. Bu insanlığın ezeli sorunlarından biridir ve ebediyen bir meydan okuma olarak kalacaktır. Bu nedenle bir sonraki bölüm bazı büyük düşünürlerimizin geliştirdiği çeşitli tutum uyarlama felsefelerini ele alacaktır. Onların bilgece yaklaşımlarını benimseyerek ya da kendi yaklaşımlarınızı geliştirerek sızlanıp durmak yerine yaşamdaki adaletsizliklere onurlu bir şekilde karşı koyabilirsiniz.